Ayrım 14.
Bedenimin her yanına ve yüzüme kuş tüyleri yapıştırdılar. Herkes tüylerden oluşan kostümler giydi. Rüzgar çanlarının, tüylerin ve kamışların yarattığı esintiyle çınladığı harika bir törendi bu. Ses dünyanın en şahane katedrallerinde dinlediğim orklar kadar güzeldi. Bunun yanı sıra kil kavalları ve bizim flütümüz gibi bir ses çıkaran kısa tahta bir enstrüman çaldılar. İşte o zaman beni gerçekten aralarına kabul ettiklerini anladım. Bana uygulanan sınavı başarıyla geçmiştim. Üstelik daha önce ne sınanacağım bildirilmiş ne de bunun amacı açıklanmıştı. Onların çemberlerinin merkezinde olmak, bana söylenen şarkıları dinlemek, o kadim ve arı müziğin sesini dinlemek beni çok çok çok heyecanlandırmış ve duygulandırmıştı. Ertesi sabah başlangıçtaki grubun sadece bir bölümü bu gizli mekanı benimle terk ederek yolculuğa devam etmek üzere yola koyuldu. Şimdi nereye gidiyorduk? Bunu bilmiyordum. Bir kutlama şöleni. Yolculuğumuz boyunca birilerinin yeteneklerini onurlandırmak için iki fırsat geçti elimize. Herkes için kendine özel bir şenlik düzenleniyordu. Ama bunun bizim yaş günü partilerimiz ile hiçbir ilgisi yoktu. Bunlar onların özgürlüklerini ve yaşama katkılarını kutlamak için yapılıyordu. Onların inancına göre zamanın akıp gitmesinin amacı bir insanın daha mükemmel, daha bilgi hale gelmesi ve kendi varoluşunu dile getirmede daha başarılı olmasıydı. Bu nedenle bu yıl geçen yıldan daha iyi bir insan olduğuna inanan ve bundan sadece kendi emin olan kişi bir şenlik düzenlenmesini talep ediyordu. Hazır olduğunu bildirdiğinde herkes bunu kutluyordu. Kutlamaların biri onların deyimiyle şifacı ya da yeteneği ile bir dinleyici olan bir kadına yapıldı. Adı sır saklayıcıydı. Kim hangi konuda konuşmak, içini dökmek, itirafta bulunmak isterse o dinlemeye hazırdı. Bu söyleşiler daima son derece özel bir ortamda gerçekleşirdi. Ve sır tutucu ne bir öğütte ne bir yargıda bulunuyordu. Sadece konuşan kişinin elini tutar ya da onun kucağına yatırır ve sadece dinlerdi. Sanki insanların kendi özel çözümlerini bulmaları, yürekleri onları nereye sürüklerse oraya gitmeleri konusunda cesaretlendirici bir tavrı vardı. Aklıma kendi memleketimdeki Amerika'daki insanlar geldi. Amaçsız ve anlamsız bir yaşam tarzı ile oradan oraya sürüklenen, gençler topluma sunacakları hiçbir şeyin olmadığına inanan evsiz berduşlar, bizimkine benzemeyen bir gerçeklik dünyasındaki işlev kazanmak isteyen uyumsuz insanlar. Keşke onları buraya getirebilseydim de bunu görebilselerdi. Toplum içerisinde işe yaramak, hayır yapmak öylesine kolay, işe yaradığını hissetmek öylesine harikaydı ki. Bu kadın kabiledeki tüm insanlar gibi hangi konularda güçlü olduğunun bilincindeydi. Şölenin özelliği sır saklayıcının bizlerden birazcık daha yüksek bir noktada oturmasındaydı. Eğer bizim hayrımızaysa evrenin bize parlak yiyecekler bahşetmesini diledi. Ve elbette o akşam yürürken üzümler ve böğürtlenler çıkıverdi yolumuza. Birkaç gün uzaklarda bir yerlerde yağmur yağdığını görmüştük. Ve oraya vardığımızda minik su birikintilerinin içinde çok sayıda iribaş bulduk. İribaşlar kızgın kayaların üzerlerine bırakılınca asla hayal edemeyeceğim kadar leziz yiyeceklere dönüştüler. Şölen menümüzde bunun yanı sıra çamurda zıplayan, görüntüsü pek çekici olmayan bir takım yaratıklar daha vardı. Şölende müziğimiz de vardı. Gerçek insanlara Cotton-Eyed Joe adını verdiğimiz Texas dansını öğrettim. Onların davullarının ritmiyle dans öylesine gülünç bir hal aldı ki az sonra hepimiz gülmeye başladık. Sonra onlara mutantların bir eşle nasıl dans ettiklerini göstermeye karar verdim. Ve soylu kara kuğunun bana eşlik etmesini istedim. Kavalyem vals adımlarını hemen kapıverdi. Ama doğru ritmi bir türlü yakalayamadık. Ben melodileri mırıldandım ve onları da bana katılmaya davet ettim. Az sonra tüm kabile Avustralya semalarının altında müziğini mırıldanarak vals yapıyordu. Onlara göstermek istediğim bir dans da ülkeme özgü score dans, meydan dansıydı. Ve o ata benimle harika bir gösteri yaptı. O gece benim kendi toplumdaki şifa verme sanatını bir yana bırakıp müzik alanına aktılmama karar verdiler. Bir aborijin adı kazanmama az kalmıştı. Benim birden çok yeteneğim olduğunu düşünüyorlardı. Ve kendi kültürlerine sadık kalarak onları ve onların yaşama bakış tarzlarını çok sevdiğimi anlamışlardı. Bu yüzden bana bir çift yürek adını verdiler. Sır saklayıcının şöleninde pek çok kişi söz aldı. Ve onun kabilede bulunmasının nedenli rahatlatıcı, yaptığı her işin herkes için ne kadar değerli olduğunu dile getirdi. O da alçak gönüllü ama aynı zamanda gururlu bir eda ile kızardı ve övgüleri soylu bir biçimde kabul etti. Harika bir geceydi. Uykuya yenik düşmeden az önce böylesine güzel bir günü bana yaşatan evrene teşekkür ederim dedim. Bana seçme şansı verilseydi bu insanlarla yola çıkmayı asla kabul etmezdim. Menü bana sunulsaydı asla iribaş ısmarlamazdım. Ama şimdi bizim tatillerimizin ne denli anlamsız, burada geçirdiğim zamanın ne kadar olağanüstü olduğunu biliyordum. Bunu anlamıştım. Sel. Önümüzde uzanan topraklar erozyona kapılmıştı. 3 metre derinliğinde akan dereler yüzünden düz yürüyemiyorduk. Gökyüzü ansızın karardı. Çok büyük kara bulutlar tepemizdeydi ve gökyüzündeki kovalamacayı seyredebiliyorduk. Önce az ötemizde bir şimşek düştü. Ardından kulakları sağır eden bir gök gürültüsü işitildi. Gökyüzü flaşlarının yanıp söndüğü bir tavana dönüşmüştü. Herkes sığınacak bir yer aramak için sağa sola seyirtti. Hepimiz dört bir yana dağıldık ama sığınacak bir yer bulamadık. Ülkenin bu yöresi pek çoraktı. Çevrede ancak birkaç çalı çırpı, bir iki cüce ağaç ve bazı eğrelti otlar göze çarpıyordu. Sağanağın batırmak üzere olduğu belliydi. Ve gökyüzü yaklaşan bir tren gibi görünüyordu. Toprak ayaklarımın altında titredi. Sonra gökyüzünden devasa yağmur damlaları inmeye başladı. Şimşekler çakıyor, nefesimi kesen gök gürültüleri birbirini izliyordu. Elim içgüdüsel bir davranışla beynime bağladığım kayışa gitti. Bu kemerimin ucunda su mataram ve şifacı kadının benim için hazırladığı içi yağlar, otlar ve tozlarla dolu kesem vardı. Her birinin nereden ve nasıl kullanacağını bana ince ince anlatmıştı. Ama biliyordum ki onun sanatını kavrayabilmek için Amerika'da tıp eğitimi alır gibi 6 yıl çalışmam gerekirdi. Bel kemerimin güvende olup olmadığını gözden geçirdim. Bütün bu gürültü ve karmaşa arasında başka bir şey, çok daha güçlü, daha yeni ve saldırgan bir ses işittiğimi fark ettim. Bu ses hiç de tanıdık değildi. O ata bana seslendi. Bir ağaca tutun, bir ağaca sıkı sıkı tutun. Ama etrafta bir ağaç yoktu ki. Gözlerimi kaldırdım ve çölün üzerinde bir şeyin yuvarlandığını fark ettim. Bu yüksek, kara neredeyse 10 metre enindeki şey hızla üzerime geliyordu. Ben bunun ne olduğunu hakkında karar verene kadar ona kapıldım. Su çamurlu, köpüklü, su anafor oluşturarak başımın üzerinden geçti. Tüm bedenim sele esir düşmüştü. Bir yandan soluk alma telaşına kapıldım, bir yandan elimi sudan çıkartıp bir şeylere tutunmaya çalıştım. Nerenin yukarısı, nerenin aşağısı olduğunu bile anlayamıyordum artık. Çamur, ağır bir çamur kulaklarımın içine doldu. Bedenim dört dönüyor, taklara atıyordu ki birden sert, çok sert bir nesneye çarptım ve durdum. Bir çalıya takılmıştım. Başımı ve boynumu elimden geldiğince uzatıp hava almaya çalıştım. Akciğerlerim oksijen için çırpınıyordu. Hala suyun altındaydım ve hiçbir şansım yoktu. Duyduğum korkuyu sözlerle anlatmak mümkün değildi. Sanki kim olduklarını bile anlayamadığım güçler beni teslim almıştı. Batmaya razı olmuştum ama son bir kez soluk alabilmek için savaşımı veriyordum. Gözlerimi açamıyordum. Yüzümü kaplayan çamur çok ağırdı. Bana sürekli daha fazla baskı yapan su yüzünden çalılar her yanıma batıyordu. Sel geldiği hızla çekip gitti. Dalgalar küçüldü ve su düzeyi giderek düştü. Büyük yağmur damlalarının tenime düştüğünü hissedebiliyordum. Yüzümü göğe çevirdim ve yağmurun gözlerimin üzerindeki çamurun temizlemesini bekledim. Biraz dik durmaya çalıştığımda boşlukta olduğumu ayırmsadım. Gözlerimi açtım ve ayaklarımın yerden 1,5 metre yüksekte sallanmakta olduğunu gördüm. Derenin kenarında asılı kalmıştım. Kendilerini kurtarmaya başlayan arkadaşlarımın seslerini işittim. Yukarıya tırmanamıyordum. Bu yüzden kendimi yere attım. Yere vurunca dizlerim acıdıysa da dere boyunca sürüklenmeye başladım. Az sonra seslerin ters yönden geldiğini anladım ve geri döndüm. Çok geçmeden hepimiz bir araya toplanmıştık. Hiç kimse ciddi bir yara almamıştı. Uyuma postlarımız sele kapılmıştı. Bu arada benim bel kemerim ve değerli kesem de yerinden yoktu. Hepimiz ayakta dikildik ve yağmurun üzerimizdeki çamuru yıkamasını ve yeniden toprak anaya iade etmesini bekledik. Birer birer tüm dostlarımın üzerindeki giysileri çıkarttılar ve bez parçalarının aralarına, kıvrımlarına giren kumları yıkadılar. Ben de soyundum. Başımdaki bantı da suda yitirdiğimden karmakarışık olan saçlarımı parmaklarımla düzeltmeye çalıştım. Pek gülünç bir halim olmalıydı. Herkes yardım etmek üzere yanıma geldi. Yere serdiğimiz kumaşlarımız iyice yağmur suyu emmişti. Bana yere oturmamı işaret ettiler ve kumaşlardaki suyu sıkarak ve parmaklarıyla ayırarak saçımı şekle sokmaya çalıştılar. Yağmur durduğunda giysilerimizi yeniden giydik. Sonunda kuruduk ve üzerimize kalan son kumları da silkeledik. Kızgın hava nemi emdi ve cildim gergefe gerilmiş kumaşa döndü. İşte o zaman kabile halkı bana aslında çok sıcak havalarda üzerlerine bir şey giymeyi sevmediklerini ama benim onların çıplaklığından rahatsız olacağımı düşündükleri için bugüne dek örtündüklerini ve ev sahipleri olarak benim törene uymaya karar verdiğini açıkladılar. Bütün bu dehşetin en şaşırtıcı yönü yaşamış olduğumuz korkunun çok kısa bir sürede uçup gitmiş olmasıydı. Her şeyimizi yitirmiştik ama kabile halkı zaman yitirmeden gülmeye başlamıştı bile. Bu zorunlu duştan sonra kendimi daha iyi hissediyordum. Eminim bedenim de daha rahatlamıştı. Fırtına yaşamın muhteşemliğinin ve ona olan bağlılığının bilincine varmamı sağlamıştı. Beni mutlu eden ya da umutsuzluğa sürükleyen şeylerin benim dışımdaki nesnelerden kaynaklandığına inanırdım. Ama ölüme böylesine yaklaşınca bunun doğru olmadığını kavradım. Sözcüğün tam anlamıyla üzerlerimizdeki örtüler dışında hiçbir şeyimiz kalmamıştı. Bana verilen minik armağanlar, Amerika'ya götürülüp torunlarıma vermeyi düşündüğüm her şey yok olmuştu. Önümde iki seçenek vardı. Ya yakınacak ya da olan biteni kabullenecektim. Bu dürüst bir değiş tokuş muydu? Sahip olabildiğim bir iki parça karşısında nesnelere bağımlı olmayı böylesine kısa süren bir defse öğrenmiştim. Bana belki de sele karşın çıkanımı yitirmeyebileceğimi ama tanrısal birliğin enerjisinde hala madde tutkun bir insan olduğumun ortaya çıkmasıyla bana böyle bir ders verilmiş olabileceği açıklandı. Acaba artık maddeyi değil, deneyimi hazine saymayı öğrenebilmiş miydim? O akşam toprakta küçük bir delik kazdılar. Bunun içine yaktıkları ateşe pek çok taş koyup bunları kızdırdılar. Ateş sönüp sadece taşlar kaldığında buraya nemli yapraklar, bitki kökleri ve kuru otlar koydular. Sonra çukuru kumla örttüler. General elektrik fırının başında böreğin pişmesini bekleyen çocuklar gibi bekledik. Neredeyse bir saat sonra yiyeceklerimizi kumun altından çıkarttık ve harika yemeğimizi minnet ve şükran duyguları içinde yedik. O gece altıma dinko postumu sermeden uykuya yattığımda o ünlü sükunet duası geldi aklıma. Tanrım, bana değiştiremeyeceğim şeyleri kabul etme gücü, değiştirebileceğim şeyleri değiştirme cesareti ve bu ikisi arasındaki farkı anlayabilme sağduyusu ver. Vaftiz. O selli yağmurdan sonra her yandan çiçekler fışkırdı. Çorak toprak rengarenk bir halıya dönüştü. Çiçeklerin üzerinde yürüdük. Onları yedik. Bedenimizin her yanını çiçeklerle bezedik. Harika bir şeydi. Çölü arkamızda bırakıyor, denize yaklaşıyorduk. Her yeni günle bitki örtüsü zenginleşiyordu. Bitkiler ve ağaçlar giderek daha büyük, sayıca daha fazla idiler. Bol bol yiyecek buluyorduk. Yepyeni tohumlar, filizler, cevizler ve yabani meyveler tadıyordum. Kabile üyelerinin biri bir ağaçta boylamasına bir yarık açtı. Yeni yaptığımız mataralarımızı ağacın üzerinden gelen ve bu yarıktan akan minik şelalenin suyu ile doldurduk. Ve ilk kez balık tuttuk. Balığın o tütsülü lezzeti en değerli anılarımdan biri olarak hala belleğimde. Bunun yanı sıra bol bol yumurta, sürüngen ve kuş yeme fırsatımız oldu. Günlerden bir gün yabani doğanın ortasında dünyanın en güzel havuzu ile karşılaştım. Bütün gün bana özel sürprizleri olduğunu fısıldayıp durmuşlardı. Ve gerçekten de öyle olmuştu. Su soğuk ve derindi. Geniş havuz kayalık bir çukurun içindeydi. Ve çevresi çalılarla kaplıydı. Sanki bir junglenin ortasındaydım. Yol arkadaşlarımın tahmin ettiğim gibi müthiş heyecanlanmıştım. Havuz keyifle yüzmeme yetecek kadar büyüktü. Arkadaşlarıma bu niyetimi açıklayıp izin istediğimde bana sabırlı olmamı söylediler. Bu topraklarda kimin sözü geçiyorsa onlardan izin almamız gerekiyordu. Minik bir ayin yaparak havuzu paylaşma izni istediler. Onlar bu niyetle bir şarkı söylerken suyun üzeri yavaş yavaş dalgalanmaya başladı. Tam ortadan başlayan bu çırpıntı suyun bizim durduğumuz kıyısına doğru ilerledi. Sonra uzun, yassı bir baş belirdi. Az sonra bu başın neredeyse 1 metre 80 santim uzunluğunda bir timsaha ait olduğunu anlaşıldı. Bu olasılık hiç aklıma gelmemişti. Derken suyun üzerinde bir timsah daha belirdi. Ve bu ikisi karaya çıkarak yeşilliklerin arasına daldılar. Bana artık yüzebileceğimi söylediklerinde başlangıçtaki heyecanım kalmamıştı. Zihnimden hepsinin çıkmış olduğundan emin misiniz diye sordum. Sadece iki timsah olduğunu nasıl bilebilirlerdi ki? Uzun bir ağaç dalını suya sokup dibi kontrol ettiler. Suyun derinliklerinde başka hayvan olmadığı belliydi. Bir gözcü timsahların dönüşünü izlemek için kıyıda kaldı ve biz yüzmeye başladık. Suyun içinde bulunmak müthiş serinleticiydi. Suyun üzerinde yatmak müthiş dinlendiriciydi. Ve belim aylardan beri ilk kez rahat etmişti. Her ne kadar tuhaf görünse de benim korkusuzca timsah havuzunda yüzmem, bu yaşamımın simgesel olarak ikinci kez vaftiz edilmem anlamındaydı. Yeni bir din bulmuş değildim ama yeni bir inanç kazanmıştım. O gece minik gölümüzün kenarında kalmadık ve yolumuza devam ettik. O gün karşımıza çıkan bir başka timsah ötekilerinden daha küçüktü ve anlamıştım ki yaşamını bizleri beslemek için feda etmeye karar vermişti. Gerçek insanlar timsah etini fazla yemezler. Bu sürüngenin saldırgan ve hilekar bir tavrı olduğunu düşünürler. Etten alacakları titreşimin onların kişisel titreşimlerine karışacağını ve onların huzurlu ve şiddetten uzak yaşamlarını engelleyeceğini bilirler. Pişirdiğimiz timsah yumurtalarının tadı iğrençti. Gene de evrenin akşam yemeğimizi sağlamasını istediğimizde önümüze geleni geri göndermek doğru değildi. Bu büyük resim kapsamında her şeyin düzenlenmiş olduğunu biliyor, kendimizi yaşamın akışına bırakıyor, doyurucu lokmaları yutuyor ve ikinci porsiyonları almıyorduk. Su boyunca yürürken sayısız su yılanlarıyla karşılaştık. Akşam yemeğimiz için taze yiyeceğimiz olabilsin diye onları canlı canlı koruduk. Akşam kampımızı kurduğumuzda pek çok insanın bu su yılanlarını sıkıca tutup başlarını ağızlarına soktuklarını gördüm. Kafalarını dişleriyle sımsıkı tutuyorlar ve sonra ellerini hızla geriye çekiyorlardı. Bu şekilde acı çekmeden ve ansızın ölen hayvanlar varoluş amaçlarını onurlandırılmış oluyordu. Kabile, tanrısal birliğin planına göre hiçbir canlının yaşarken acı çekmemesi gerektiğine inanıyordu. Eğer bir yaratık ızdırap çekiyorsa bunu kendi istemiştir diye düşünüyorlardı. Onların bu inancı hem hayvanlar hem de insanlar için geçerliydi. Yılanlar tütsülenirken ben bir kenara oturdum ve gülümseyerek eski bir dostum olan Dr. Carl Cravland'ı ve öğrencilerine kırık eklemleri yerlerine yerleştirmeyi öğretirken sergilediği titiz davranışı düşündüm. Bir gün diye söz verdim kendi kendime. Bütün öğrendiklerimi onunla paylaşmalıyım. Hiçbir yaratık bunu kendi arzulamadıkça acı çekmemelidir. Bu üzerinde durup düşünmesi gereken bir önermeydi. Ruhsal kadın bana her ruhsal bireyin varoluşunun en üst düzeyde mükemmel olmayan bir bedenle dünyaya gelmeyi seçebileceğini ve bazen bunun gerçekleştiğini anlatmıştı. Bu ruhlar genellikle ilişkide bulundukları kişileri eğitmek ve onları etkilemek amacıyla bunu yaparlar. Ruhsal kadın geçmişte öldürülmüş olan kabile üyelerinin doğumlarından önce yaşamı dolu dolu yaşamayı ama bu yaşam diliminin bir noktasında bir başka ruhun aydınlanmasının bir parçası olmayı seçtiklerini söylemişti. Eğer öldürülürlerse bu sonsuz düzeyde yapılmış bir anlaşmanın sonucuydu ve onların daima kavramı neden iyi anladıklarını gösterirdi. Katilin bu meydan okumadan yenik çıktığı ve gelecekte bir başka yerde yeniden deneneceği anlaşılmalıydı. Onların inancına göre tüm hastalıkların ve düzensizliklerin ruhsal bir bağlantısı vardı ve birer sıçrama taşı görevi yapardı. Eğer mutantlar bedenlerini dinlemeyi öğrenirlerse her şeyin anlamını kavrayabilirlerdi. O gece karanlık ve çıplak çölde dünyanın canlılığını işittim ve en sonunda korkumu yenmiş olduğumu fark ettim. Bu yürüyüşe belki gönülsüz bir öğrenci gibi başlamıştım. Ama şimdi burada sadece toprağın, gökyüzünün ve kadim yaşamların var olduğu, tarih öncesi çağlardan kalan hayvan dişlerinin, pençelerinin, pullarının her yerde görülebildiği ama gene de korkusuz insanların egemenliğinde olan bu yerde bu deneyimi yaşamış olmanın benim için ne denli değerli olduğunu kavrayabiliyordum. Şimdi benim olmasını seçtiğim belli olan bu yaşamla yüzleşmeye hazır olduğumu hissediyordum. Vedalaşma. Bir süredir tırmanmakta olduğumuzdan kampımızda daha öncekilerle oranla yüksek bir yerde kurduk. İnsanı canlandıran serin bir hava vardı. Bana söylediklerine göre henüz göremesek de okyanus yakınımızdaydı. Sabahın çok erken bir saatiydi. Güneş henüz doğmamıştı ama arkadaşlarımın bazıları kalkmış ve işe koyulmuştu bile. Sabah ateşini yakmışlardı ki bu pek ender görülen bir şeydi. Yukarıya baktım ve Şahin'in yakınımdaki bir ağaca konmuş beni gözlemlediğini gördüm. Her zamanki sabah ayinimizi yaptıktan sonra soylu karakuğu elimden tuttu ve beni ateşin yanına götürdü. Oğa tabana, yaşlı kişinin bana özel bir kutsama yapacağını söyledi. Herkes çevreye toplandı. Ben koala girmiş insanlar çemberinin ortasında ayakta duruyordum. Tüm gözler kapalıydı ve yüzler göğe çevrilmişti. Soylu karakuğu gökyüzünde doğru konuştu. Sözlerini bana Oğa'ya aktardı. Merhaba tanrısal birlik. Yanımızda bir mutant ile senin önünde duruyoruz. Onunla birlikte yürüdük ve gördük ki o senin mükemmelliğine ait bir kıvılcıma sahip. Ona dokunduk ve değiştirdik. Ama bir mutantın dönüşüme uğraması çok zor. Onun tuhaf solgun teninin doğal bir kahverengiye dönüştüğünü, beyaz saçların başından uzaklaşırken güzel kumral saçların köklendiğini görüyorsun. Ama onun bu garip renkli gözlerine bir şey yapamadık. Mutanta pek çok şey öğrettik. Biz ondan pek çok şey öğrendik. Anladığımız kadarıyla mutantların yaşamında Esote diye bir şey var. Onlar gerçeği biliyorlar ama bu çıkar, maddecilik, güvensizlik ve korku denen kalın ve baharatlı bir kabuğun altında gömülü kalmış. Yaşamlarından bir de pasta kırması diye bir şey var. Bu onların varoluşlarının tüm dakikalarını yüzeysel, yapay, geçici, hoş, lezzetli, hoş görünüşlü tasarılar yapmakla geçirdiklerini ve yaşamlarının pek az zamanını sonsuz varlıklarını geliştirerek eylemlere ayırdığını bir kanıtı bizce. Bu mutantı seçtik ve onun yuvasının kenarındaki bir kuş gibi uçması, uzaklara ve yükseklere uçması, kova kavaro gibi ötmesi ve dinleyenlere bizlerin burada ayrılmakta olduğumuzu anlatması için özgür bırakıyoruz. Bizler mutantları yargılamıyoruz. Kendimiz için dua ettiğimiz ve kendimizi özgür kıldığımız gibi onlar için de dua ediyoruz. Ve onları da özgür kılıyoruz. Eylemlerine, değerlerine daha yakından bakmaları ve çok geç olmadan tüm yaşamın bir olduğunu anlamalar için dua ediyoruz. Yeryüzünü ve birbirlerini yok etmeye bir son vermeleri için dua ediyoruz. Gidişi değiştirmek için ayağa kalkacak pek çok mutant olması için dua ediyoruz. Mutant dünyasını mesajımızı alması ve kabul etmesi için dua ediyoruz. Mesajın sonu. Ruhsal kadın benimle bir süre yürüdü ve güneş yavaş yavaş karanlığa delerken altımızda uzanan kenti gösterdi. Uygarlığa geri dönme zamanı gelmişti. Kırışık ve esmer yüzü, delici kara gözleri uçurumun kenarından çok daha ötesini görür gibiydi. Eliyle uzaktaki kenti işaret ederken yerli diliyle bir şeyler söyledi. İşte o zaman bugünün aylık günü olduğunu anladım. Kabile beni serbest bırakıyordu. Öğretmenlerimden kopuyordum. Acaba dersimi nedenli iyi öğrenebilmiştim? Bunu ancak zaman söyleyebilirdi. Tüm öğrendiklerimi anımsayabilecek miydim? Ne tuhaftı. Şu anda Avustralya uygarlığına geri döneceğime sevinmiyor, mesajlarını doğru iletip iletemeyeceğim konusunda kaygılanıyordum.